Ayrım 6.
Odalarımızda kaygısızca dolaşıyordu. Kadınlık sarımın bir kez daha yırtılışı o zaman değil. Çok daha önce olmuştu bu. Yinelenmesi benim için bir fikir olmuş bulunan ilkine anlamsızlığa iterdi. Kutsal evlilik yatağıma sokmadım. Mutfağa gönderdim, o da gitti. Mutfak penceresi açık mıydı acaba? Temizlikçi kadın az sonra gelir. Evin bir anahtarı da onda var. İçeride olmadığımı görünce telefonumu bekler, şunu yap bunu yap diyeceğimi düşünür. Bir telefon etsem mi? Ayrıntıları düşünmekten ölemiyorum. Temizlikçi kadına telefon etmeyi düşünüyorum. Gürünç, sabah saat 4'te de ölmüş olabilirdim. İlk en üstlerde bir kattayım. Kentin gürültüsünü duymuyorum. Sadece koridordaki elektrik süpürgesinin homurtusunu işitiyorum. Ara kapıyı kapamaya yakın etmiş olsaydım keşke. Kalkıp kapasam mı? Hem levhayı da asarım. Ama kalkamam. Bu yatağa hiçbir şeysiz ve kalkmam masaya yattım. Beni buraya çıkaran çocuk çok ince davrandı. Uzun açıklamalara girişmedi. Çabucak çekilip gitti. Asıl ince davranan aşağıda resepsiyondaki delikanlı. Çok şey sormadı. Önüme doldurulması gerekli bir fiş uzattı. Fişe adımı yazmam gerekiyordu. En güç şey buydu. Beni tanımasını istemiyordum. Şimdi üniversiteli gençlerin çoğu otellerin gece işlerinde çalışıyorlar. Dün ilk bakışta bir erkekle buluşacağımı sanmıştır resepsiyondaki ya da bir müşteriden döndüğümü. Otele kibar bir fahişe gibi girdim. Erken saatte, yorgun, elimde bir leylak dalı ile. Pörsümüş bir leylak dalı. Kibar fahişelerin eline yaraşmaz. Yine de belli olmaz ki her fahişe gecelerden ucuz bir anı taşıyabilir. Beni öyle sanması daha çok işime gelirdi. Ne yazık ki adımı yazdım, saygısını kazandım. Bana oda vermeyeceklerinden korkmuş olmalıyım. Ama artık önemi yok. Odaya girene kadar önemi vardı belki. Şimdi buradayım. Her şeyin uzağında. Hiçbir savaşım yok. Hiçbir görevim yok. Hiçbir şeyi de doğrulamaya çalışmıyorum. Duruyor, odanın yarı karanlığına bakıyor, bekliyorum. Kocaman bir düğmeye kendine dar gelen bir ilikten geçi düğmelerim. Öyle ya, soyunurken hiçbir düğmemi çözmedim. Zaten çözüktüler. Bluzumun kolundaki düğmeler, önündeki düğmeler, o en şık, el işi yeleğimin düğmeleri. Düğmelerim nerede kaldı acaba? Yanılıyor olmalıyım. Neredeyse bütün Ankara'yı yürüdüm. Göğsüm bağrım açık yürümedim ya. Evet canım, yağmurluğum vardı. Çıplaklığımı örtmüştür. Kopan her şeyimi, sökülen, dağılan, yırtılan. Belki de evden çıkarken iliklemedim. Yatağın içinde yeniden güldüm. İşte kendimi bir kez daha yakalıyorum böylece. Ölüyorsam bütün bunların ne önemi var? Açık düğmelerimin, resepsiyondaki delikanlının, levhanın, açık muslukların, yağmurluğumun, çıplak ya da örtülü oluşumun. Hele bir fahişeye benzemiş olmaktan korkuşum. Ha seni satın almışlar, ha sen satın almaya kalkmışsın. O 5.000 lirayla gençleşmek istemiş olmalıyım. Türkiye durmak yaraşmazlı bir yeniden başlama. Az önce zarfa koyduğum notta ne yazmış olduğumu anımsamak istememiştim. Şimdi istiyorum bunu. O kadar istiyorum ki ölmekten cayabilirim. Caymak hala elimdeyse tabii. Beynimi çatlatıyorum ama notta ne demiş olduğumu bir türlü bulamıyorum. Oysa her şey olduğu yerde duruyor. Eline veremedim. Ne parayı ne notu. Ne düşündüğümü bilmedi. Buna fırsat kalmadı. Odasında beklemiştir. Öyle buyurmuştu. Gideceğimi sanmıştır. Öyle istemişti. Hayır, gideceğimi sanmamıştır. Yine de ummuştur. Ben gitmeyince ne yapmıştır? Merak mı etmiştir? Yatıp uyumuş mudur? Dolgundur. Uyuyamamıştır. Belki de çıkıp eve telefon etmiştir. Karşılık alamayınca tedirgin olmuş mudur? Temizlikçi kadın gelmişse onunla konuşmuştur. Bilinmez ki. Bakarsın az sonra fakülteye gider. Beni sekretere sorar. Ders saatime dek bekler. Bekleşirler. O, öteki öğrenciler, sekreter, temizlikçi kadın, annem, kendisine doğum günü için bir kutu boyalı kalem söz verdim, Gülten'in oğlu. Yine de en erken bu geceye dek hiçbir şey patlak vermez. Ancak kocam eve dönünce. Ömer. Onu düşünmeyi hep sona bırakıyorum. Bu yatağa yattığımdan beri kafama bir yığın şey dolaşıyor. Ömer'i düşünmektense kaçıyorum. Onu düşünürsen birçok şeyi istemem gerekecek. Buradan kalkmayı, yeniden giyinmeyi, eve dönmeyi, hatta belki derse bile gitmeyi, derse milli gelir dağılımından söz etmeyi, Gülten'in oğluna boyalı kalemleri götürmeyi, dönerken akşam yemeği için alışveriş etmeyi, güzel bir sofra hazırlamayı, bir buda eksik haşlanmış tavuğu fırına koymayı, Ömer'i beklemeye koyulmayı, onunla sevişmeye hazırlanmayı. Birden sıçrıyorum. Bunu da düşünmemiştim ya işte. İyi ki o gün bugündür kocamla yatmaya vakit olmamış. Ya da geri atmışım hep. Ya da Ömer'in evde olduğu zamanlar ben aybaşılıymışım. İyi olmuş. Yoksa çocuğun babasını bilemeyecektim. 40 gündür aybaşı olmadım. Niye akıl etmedim peki? Bütün bu gerçek olan gerçek olduğu için de en önemli olması gereken şeylerin hiç aklıma gelmemiş olması tuhaf. Bunları düşünmemişsem son aylar neyi düşünüyorum ki? Herhalde babamın bisküvi kutusunu. Babam paralarını, bütün değerli şeylerini, sayısı 25'i bulan Reşadiye altınlarını eski bir bisküvi kutusunda saklardı. Teneke kutunun üstü rengi solmuş, sarılı kırmızılı çizik çizik bir kağıtla kaplıydı. Ön yüzünde sanki elle gelişi güzel çekilivermiş gibi geniş bir daire vardı. Daire çizgisinin tepesinde Georges Kindunopolia yazısı okunurdu. Bu yazının altında sırayla şu bilgiler: Petersburg, Small, 1922 Biscuits. Tam bunların altında daire çizgisinin iç yüzünü boydan boya izleyen Konstantinople. Neredeyse yarım yüzyıllık bu bisküvi kutusunun soluk kağıdı, yanılmıyorsam ayrıca da başak desenleriyle süslüydü. Kutunun arka yüzünde H.C. Gayuk Novaryan, sonra yeniden Biscuits Konstantinople yazısı. Çok sonraları bir iki yabancı dili az buçuk öğrenince de bu 1922'li bisküvilerin Yunanlı mı, İngiliz mi, Fransız mı, yoksa Rus ya da Bulgar mı olduğunu bir türlü çözememişimdir. Ama sözcükleri öyle yazıldıkları gibi okumayı ezberlemişim. Bugün de ne zaman bisküvi demem gerekse içimden birkaç kez Biscuits diye geçer. Öyle yazıldığı gibi aynen. Sahi nereliydi ki o Biscuits, ne biçimdiler, kare mi, dikdörtgen mi, daire mi? Herhalde süte bandırılıp bebelerin eline verilmemişlerdir. Hiç değil, benim doğduğum yerde. Benim doğduğum yerde yenilmişlerse memurin hanımlarının konuk günlerinde yenilmişlerdir. Sahi kabul günü ne zaman ithal edildi acaba yurdumuza? Belki de o kutu babamın eline geçtiğinde bisküvisizdi. İçinde başka bir mal taşımıştır belki. Kına, bit otu, şap ya da kükürt. Belki de kurşun kalem, ay yıldız marka. Kutu babamın olduğu zaman kutunun içindeki asıl mal çoktan Konstantinople'nin bebekler tarafından yenilmişti belki de. Ayrımında olmadan elimi çıplak karnıma koymuşum. Parmaklarımla bastırıyorum karnıma. Böyle nasıl anlaşılır? Ölü doğurduğum ilk çocuk. Onun verdiği işaretleri de hiç anımsamıyorum ki. Diyelim gebeyim. Ne yapalım? Otopside anlaşılır. Ardından gerçeğin yanından bile geçmeyen bir sürü yargıya varılır. Hiçbir yargı gerçek olmayacaktır. Evet. Gebeysem gebe olduğum, değilsem değil olduğum dışında hiç. Karnımda bir çocuk taşıdığımı bilseydim ölüme yatabilir miydim? Öyleyse bununla ilgilenmem gereksiz artık. Bilmiyordum. Ölüm uzamasaydı yine de bilmeyecektim. Düşünmemeliyim. Başka bir noktaya parmak basmalıyım. Geldiğim noktaya. Nereye geldim peki? Bir bekar odası. Odanın ortasına gerilmiş bir ip. İpin üstünde bir pantolon, iki çamaşır. Biri bir uçta, öteki öbür uçta. Sonra bir yatak. Kadınlık sarımın bir kez daha yırtılışı. Böyle bir noktada ya gülünür ya ölünür. Ruh bilim. Ali'ye bunu söylesem dinlemez. Dur hele, acele etme, karıştırıyorsun. Sakin ol. Mezar taşçılarının oradan bir minibüse bindim. Minibüs beni nereye götürürse oraya gidiyorum. Dağınık yüzler anımsıyorum. İçlerinde olmamı yabancılaştıran yüzler. Çankayalardan, kavaklı derelerden, bahçeli evlerden, Kızılaylardan, Ankara'nın başka yerlerine çıkmayı artık tümden unutmuşluğum demek üstümden akıyordu. Onlar herhangi bir gece nasıl ışıklı bir büyük tiyatrodan içeri dalamayacaklarsa, ben de öyle aklımın estiği yerde aklım esen her minibüse dalamayacağımı düşünmeliydim. Ama o sıra kendimi nerede bulursam kendiliğinden oluyordu bu. Sonra kendimi bulduğum yerde gereksizliğimi de buluyordum. Minibüsün içindekilerin beni yabancılayan yüzlerini de neden sonra fark ettim. Ta artık birbirlerini dürtmeye başladıklarında hemen bir yerde inivermek istedim ama şoföre bir durak adı söylemem gerekiyordu. Geçtiğimiz yerlerdeki durak adlarını bilmiyordum. Bu caddeleri, bu caddelerin adlarını, içerilere giren yolları, o yolların ucunda asılı duran çamaşırların kimlere ait olduğunu, o boyalı gaz ve vita ve motolin ve ülfet tenekelerine kimlerin çiçek diktiğini, o tağ tepelere çıkan dik yokuşların kıyıcıklarına üst üste kimlerin taşları yığdığını, duvarlara tavanlara paslı otomobil karoserlerini kimlerin çaktığını, plastik çağını çeşme başlarında kimlerin yaşattığını bilmiyordum. Bir durak adı söyleyemeden hiç inilemeyeceğini sandım. Hoplaya hoplaya geldik. Unus'ta boşaldık hepimiz. Başkentin yine hiç bilmediğim bir yerinde boşalacağımızı sanırken bildik bir yerde bir geniş dört yol ağzında durdum. Böylece geceden beri ikinci kez ürktüm. Fakat bu ürküntüm bir öncekinden başkaydı. Gece yolumu değiştirmek, bir yerden uzaklaşmak, bir yere doğru yürümek, sabahı beklemek, yorulmak, tükenmek ya da kendime gelmek gibi belli belirsiz amaçladığım şeyler vardı. Unus'un dört yol ağzında ise amaçsızdım. Üstelik beni yabancılayan bir minibüs içine kendimi henüz alıştırmaya başladığım bir sırada olmuştu bu. Neredeyse herkesin bana bakmaya kanıksadığı, birbirlerini dürtüklemekten vazgeçtiği, benim de neredeyse yüklenip şoföre durulabilecek en yakın bir yerde durmasını seslenebileceğim bir sırada. Bu bile bir amaç haline gelmişti benim için. Unus meydanında öyle dikilip dururken dıştan gelen hiçbir şey beni şunu ya da bunu yapmaya doğru itmiyordu artık. İndirildiğim yerde dikilmiş, önümden geçen gazeteci çocuklara bakıyorum. Dört bir yana koşarak gidiyorlardı. Böylece ürküntümden sıyrıldım. Kendime yapılacak yeni bir şey buldum. Çocuklardan birinin peşine takıldım. Öyle hızlı gidiyordu ki koşmak zorunda kalıyordum. Koşarken Sümerbank yazısını okudum. Yapının arka yüzündeki vitrinlerde sonsuz karışıklıkta renkler, çiçekler, noktalar, çizgiler, kareler. Yine de gazeteci çocuk nereye giderse oraya gideceğim. Ama işte Maliye Bakanlığı'nın köşesinde çocuğu gözden kaybettim. Artık bir vitrine bakıyorum. Sümerbank'ın ucuz pamuklu vitrinine. Daha doğrusu dışımda olup biten her şeye arkamı dönmüş orada öyle duruyorum. Şimdi bana övmek üzere sadece başımı sokacak bir yer gerektiğini o zaman düşünmüş olmalıyım. Neden illa başımı sokacak bir yer gerekti? Bu oda örneğin. Orada önlemez miydi bir ucuz pamuklu vitrininin önünde? Hem övmek üzere bir yer düşünmüşsem az sonra bir başka minibüsün içinde ne işim vardı? Bir çığırtkan yukarıdan doğru Ankara'nın çoğu adını ilk defa duyduğum uzak semtlerini bağırıyordu. Biz doğum kontrolü araştırmasını yaptığımızda bu semtler neredeydi? Yok muydu? Ya radyo dinleyicisi araştırmalarını yaptığımızda? Ah Alev, uzak semt, kıyı semt diye bana yeni doğanın adını getiriyorsun. Daha zorlansan Balgat'tan öteye gidemiyorsun. Maliyenin orada, yukarıda, karşısında, minibüslerden boşalıp dağılanların binip gidenlerden 10 kat fazla olduğu bir zaman parçası içinde, şoför yerinin hemen gerisine oturmuş öteki yerlerin doğmasını bekliyorum. Bu bekleme olmasaydı belki şimdi hala başkentin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine dolaşıp durmaktaydım. Bindirip kendimi bir dönme dolaba, acaba öyle mi? Bilmiyorum. Minibüsün başındaki adam Ettik Ayvalı diye, Ufuk Tefe Kuşcağız diye bağırıyor. Ettik Karşıyaka. Yolun sonunu değilse de başını ve ortasını biliyorum. Yine de yepyeni bir mahalle adı, bilinen yerlerden geçilerek bilinmeyen bir yere, bilinmeyen bir ülkeye varılacağı duygusunu getiriyor bana. İnip dağılanların binip gidenlerden çok olduğu bir yer ve zaman parçası içinde kendimi yeni amaçlar uydurmam birden olanaksızlaşıyor. Halka halka açılan bir dalganın herhangi bir halkasında olmak. Oysa ben en son halkanın dışına doğru kayıyorum. Durmadan kayıyorum. Yürüyerek, çevremle gizli ilişkiler kurarak, yeni semt adları öğrenerek, yeni yüzler görerek ve her ilişkiden biraz daha az algılanmış çıkarak, gittikçe geciken, gittikçe yorucu olan, gittikçe hiç dışına çıkılamayacakmış gibi olan, gittikçe hiç geri de dönülemeyecekmiş gibi olan ağır bir kayış. Minibüsün gideceği yere gitmeye bekleyemeyecek derecede büyük bir yorgunluk duydum. Aynı zamanda yerimden kalkıp minibüsten inemeyecek kadar da büyüktü bu yorgunluk. Bir geceyi uykusuz geçirmekten, 3 saat yürümekten, bir geceyi bir gecenin sonuna sığabilecek hiçbir şeyden birikemez böyle bir yorgunluk. Pasif korunma. Semiha, kardeşim. İşte yaz tatili de sona erdi. Ben buraya geleli neredeyse 10 günü buluyor. Sizleri erken bırakmamın sebebi kardeşim teyzemlerin evden taşınacak olmaları. Bari bu taşınma sırasında onlara bir yardımım dokunsun istedik. Eskiden teyzemler İsmet Paşa mahallesinde derme çatma bir evde oturuyorlardı. Bu yıl eniştem terfi etmiş olduğu için Işıklar Caddesi'nde daha genişçe bir eve taşındılar. Biz teyzemin kızı İclal'le aynı odada yaşıyoruz. Abime artık ayrı bir oda verdiler. Ben eskiden İsmet Paşa'dayken sofada sedirde yatardım. Bu odamız çok güzel. Penceresinden hastane görünüyor. 2 gün sonra okullar başlayacak. Bakalım bu yıla sınıfımı iyi olarak geçebilecek miyim? Seni oradayken çok üzgün gördüm. İçime dert kaldı. Acaba bildiğimden başka bir derdin mi var, anlayamadım. Okullu bir kız olduğum için benden çekiniyormuş gibi de bir halin vardı. Buna çok üzülüyorum. Ben ne kadar başkentimizde okusam da seni unutmam ve küçük görmem kardeşim, bunu bilmiş ol. Hele şu bizim kaymakamın oğlu Aydın'ın tatile geldiği o bira içindeki burnu büyüklüğü neydi? Onun bu halini görmek bile bana güzel bir ders olmaya yeter. Ben oraya gelince en ağrıma giden de annemin babamın bana başımı örttürmeleri oldu. Sana anlattığım gibi burada benim yaşımdaki kızlar hiç başlarımızı örtmüyoruz. Sadece okula giderken kasketlerimizi giyiyoruz. Zaten ölmez atamız bizlerin uyanık ve medeni olmamızı istemiştir. Şayet beni buradan bir öğretmenim yazın başım örtülü olarak dolaştığımı görseydi kim bilir ne derdi. Ama gel de bunu anneme ve bilhassa babama anlat. Buraya geri göndermeyi verirler korkusu ile ben de sesimi çıkarmadım. Sana bile derdimi açamadım. Eh tabii Aydın da beni o halde görüp iyice tepeden baktı. Sanki bunu ben istemişim gibi. Teyzemler yeni bir soba aldılar. Şakir Zümre marka. Şimdi onun başında yazıyorum. Bu sobalar Türk Sanayi Harbiye ve Medeniye Fabrikası'nın yani memleketimizin ilk soba fabrikasının mallarıymış. Enişten bu sobaların 15 yıllık bir tecrübenin mahsulü olduğunu, yani en iyi sobaların bunlar olduğundan kimsenin şüphesi bulunmadığını söylüyor. Bilirsin, bizim oralarda çok çok saçtan odun sobaları yakardık. Ben böyle bir taş kömürü sobasını ilk görüyorum ve teyzemlerin yakacakları günü iple çekiyorum. Dediğim gibi Semiha kardeşim, rahatım çok iyidir. Fakat harpten çok korkuyorum. Gerçi patlayan bu harp büyüklerimizin sayesinde bize hiç ulaşamazmış ama ne bileyim işte. Belki anamdan babamdan ayrı olduğum için olacak, öyle bazen geceleri korkuyla uyanıyorum. Yerleşme telaşı içinde önceleri pek bir şey duymamıştım. Fakat dün burada hava tehlikesine karşı bir pasif korunma tecrübesi yapıldı. Gökyüzünde birçok tayyareler uçtu. Bunlar bombardıman tayyareleriymiş. Çok alçaktan uçtular. Görsen insanın kulaklarının zarı patlayacakmış gibi oluyordu. Bunlar ayrıca Ankara'nın şurasına burasına bazı gaz bombaları da atmışlar. Bizim tarafa atmadılar. Vekaletler tarafına atmışlar galiba. Eniştemin anlattığına göre düdükler çalınmış ve gaz bombaları atılmadan önce herkes bodrum katlarına, dairelerdeki memurlar falan da tabii eniştem dahil bazı sığınak denen yerlere girmişler. Mezar gibi yerlermiş. Tayyareler gittikten sonra yeniden düdükler çalındı, biz duyduk. Öğleye doğru falandı. Hatta ben teyzeme fasulye ayıklıyordum. Fakat tehlike geçti işaretini veren düdükler çalınmadan önce belediyenin itfaiye arabaları bütün caddeleri çıkıp gaz bombası düşen yerleri hortum tutarak yıkamışlar. Çünkü bu bombalar iperit gazı saçıyorlarmış ve çok tehlikeliymiş. Ancak her yer hortumlarla tertemiz yıkandıktan sonra herkes saklandığı yerden çıkıp işine gücüne bakabildi. Ben düdüklerden ve tayyarelerden telaşlandığım için olacak bütün fasulyelerin başlarını büyük büyük kesivermişim. Teyzem biraz kızdı ama pek yüzüme vurmadı. Ha sahi bak unutuyordum. Eniştem Güneş Spor Kulübü'nü tutuyormuş. Güneş sporlular da eniştemi çok tutuyorlarmış. Orada yakın arkadaşları var. Ben de bu sayede ilk defa 2 Eylül Cumartesi akşamı yani buraya döndüğümün ertesi günü bir garden party'ye gittim. Yani bahçede bir eğlence demek oluyor. Güneş sporluların garden partisi eski Bomonti denilen yerde Yenişehir Parkı'ndaydı. Bilet başına 2 bayan ve 1 bay olmak üzere 1 liraymış. Güneş sporluları ayıp olmasın diye eniştemde 2 bayan ve 1 bay için olmak üzere 1 bilet almış. Ben henüz misafir sayıldığım için eniştem de beni ve icleri alarak gittik. Çok üzüldüm. Hiç istemedim teyzem evde kalsın ama artık işte ısrar billah üçümüz bu garden partiye gittik ömrümde. Kardeşim Semiha, sana nasıl anlatsam bilmem. Burası ulu atamızın bize açtığı yolda medeni bir alem. Bütün herkes kız demeden, erkek demeden orta yere çıkıp ikişer ikişer birbirlerine sarıldılar, döndüler. Bizim orada müsamerede oynadığımız oyunlardan çok daha samimi. Sen ne düşünürsün bilmem ama bence ben çok uygar buldum. Dündar öğretmenin o kadar çabalayıp da bize zorla yaptırdığı bir işin böyle artık tabii bir şey oluşu çok hoşuma gitti. Fakat eniştem yanımıza gelip de beni birlikte dans etmeye çağıran kırmızı saçlı bir oğlanı azarlayınca çok utandım. Ne olsa eniştem de benim yanlarında emanet olduğumu düşünüyor. Eve dönünce teyzeme babasının bana pezevenk demesini istemem tabii dediğini duydum ki o da haklıdır bir bakıma. Ancak sen de bilirsin ki biz kendimizi bildikten sonra ne olacak değil mi? Biz Türk erkeklerine hep kardeşimiz gözüyle bakarız ve bakmalıyız. Onun dışında bizim kötü düşüncelerimiz olamaz ve olmamalıdır. Biz böyle yetiştik ve gerek dündar öğretmenimizden gerekse buradaki öğretmenlerimizden böyle feyiz aldık. Onun için kardeşim benden yana sakın şüphen olmasın. Ben zaten o kırmızı saçlı çocuğun beni dansa kaldırmasını tabii karşılasam da niyetini bilmediğim için eniştem kalk dese de kalkmazdım. Bir de biz yeni eve yerleştikten sonra enişten bizi Cebeci'deki açık hava sinemasına götürdü. Laurel Hardy Hindistan'da diye bir film gördük. Çok komikti. Ayıp olmasın diye fazla gülemedim. Kendimi zorla tuttum. Ben en çok Hardy'yi beğendim. İciler ise belki kendisi de sıska olduğundan hep Laurel'in daha esaslı olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşim Semiha. Burada hep ihtikar yapan tüccarların lafı ediliyor. Babam da esnaf olduğu için çok çekiniyorum. Bilmem yarın okul açılınca arkadaşlarım bana ne gözle bakacaklar. Babam biliyorsun sessiz fakat namusludur. Ama belediye reisiyle arası açık olduğu için ve zaten babam da biraz huysuz olduğu için bir şey olur ben de burada yerin dibine geçerim diye korkuyorum. Sözde ben gelirken benimle buraya un kaçırmış. Bunu duydum kanım dondu. Annemin abimle bana yolluk diye yaptığı çörekleri mi söylüyorlar acaba? Bana öğrenip bildir. Senden bu kardeşliği beklerim. Bana doğruyu söylemezsen bir iki ölürüm. Ben de sana bir kardeşlikte bulunup Ali'den haber vermek istiyorum. Fakat Ali'yi nasıl görebilirim bilmiyorum. Yazın herhalde o da köyüne gitmiştir. Acaba Aydın'la karşılaşmamak için mi hiç pazara inmedi? Ali çok gururlu bir çocuktur. Her gene meydanında Şakir Ağa'nın yanaşması olarak çalışmak belki ağırına gidiyordur. Aydın gibi bir Galatasaraylı'nın yanında kendisi erkek sanat okuluna gidiyor diye de belki üzülüyordur, utanıyordur. Ali'yi görsen bile bilmem ki kardeşim, senin ona karşı olan hislerini bildiğimden herhalde selamını söyleyemem, anlar diye çekinirim. Çekinme dersen söylerim. Belki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda o da jimnastik hareketlerine katılırsa görebilirim, o da uzaktan. İngiliz tayyareleri Berlin üstünde çok dehşetli bir uçuş yapmışlar. Buna herkes çok üzülüyor. Fakat Hitler'in buna pabuç bırakmayacağını söylüyorlar. Keşke bu Hitler oturduğu yerde otursaydı da tayyareler öyle tepemize kulak patlatmasalar diyorum. Herkesten Hitler'in çok büyük bir adam olduğunu duyuyorum. Sevgili kardeşim, yurtta sulh, cihanda sulh diye ben hiç harp olmasını istiyorum. Fakat Hitler ulu atamızı tanımadığı için ve onun ölümünün dünya için ne büyük bir kayıp olduğunu bilmediğinden olacak böyle herkesi telaş içine sokuyor. Ne istiyor bilmem. Sözlerimi ne mutlu Türk'üm diyene diyerek bitirir, senin de bir Türk kızı olman sıfatıyla iki gözlerinden ve güzel yanaklarından öperim kardeşim. Bana oradayken verdiğin oyalı mendili bir yadigar olarak saklıyorum, Aysel. Vus permetes avec placer. 12 ilk teşrin. Bu sene ihsariyi bitirmiş olarak Galatasaray'ın asıl binasına gidiyorum. Geçen sene defterime yazdıklarımı çok çocukça ve komik buldum. Bu seneki hatıra defterime daha oturaklı his ve duygularımı yazmaya karar verdim ve ilk olarak da bugün İngiliz Iron Duke gemisinin Flow limanında hasara uğradığını öğrendim. Neyse ki İngilizlerin eski hariciye nazırı ve şimdi dominyonlar nazırı olan Mr. Eden harp atlayınca orduya girmeye karar vermiştir ve zannıma göre Mr. Eden bir Fransız dostudur. Bugün Edip Bey müzakere etti ve münakaşalar yaptık. Bize Paris'teki Seine Nehri'nin bir de Louvre Müzesi'nin resimlerini gösterdi.